Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Taypan, James Clavell. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. baskı Mart 1983. Türkçe'ye çeviren Gülten Suveren. Özgün adı Taypan. Bu kitap 510 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6. Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ağustos 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. James Clavell Uzak Doğu'yu en iyi tanıyan, esrarlı dünyasını en iyi anlatan yazar olarak ünlenmiştir. James Clavell Shogun'da Japon geleneklerini, inançlarının kökünü anlatıyordu. Taipan'da işe milyarlık Çin halkının gelenek ve göreneklerini, törelerine bağlılıklarını, heyecan ve macera dolu olaylar zinciri içinde sergiliyor. Birinci bölüm. Dirk Struan majestelerinin amiral gemisi intikamın kıç güvertesine çıkarak başa doğru yürüdü. Savaş kuvvetlerinin 74 toplu gemileri, ticaret tekneleri, firkateynler ve Çin tüccarlarının afyon taşıyan yelkenlileri amiral gemisinin çevresinde demirlemişlerdi. Şafak söküyordu, donuk, soğuk bir salı günüydü. 26 Ocak 1841. Struan ana güvertede ilerlerken kıyıya baktı ve birdenbire heyecanlandığını hissetti. Çin'le yaptıkları savaş planladığı gibi olmuştu, zafer onlarındı. Bu zaferin armağanı olan adaysa Struan'ın 20 yıldır istediği yerdi. Ve şimdi sahile çıkarak bir Çin adasının Britanya İmparatoriçesi Victoria'nın tacına bir mücevher gibi takılması törenini izleyecekti. Ada Hong Kong'tu. Güney Çin'deki büyük Pearl Nehri'nin kuzey ağzında 30 mil karelik, çorak, dağlık bir toprak parçası. Adanın güney kıyısındaki küçük balıkçı köyünden başka burada kimseler yaşamıyordu. Pasifik'te her yıl patlayan dev fırtınaların yolu üstünde bir ada. Doğu ve batı sahilleri tehlikeli sivri kayalarla kaplıydı. O bölgenin hakimi olan Mandarin için bu adanın bir yararı yoktu. Fakat Hong Kong'da dünyanın en büyük limanı vardı. Struan da Çin'e girmek için burasını basamak olarak kullanacaktı. Vardiyadaki subay Bay Struan'ın filikasını kıç iskeleye getirin diye emir verdi. Emredersiniz komutanım. Tayfa yandan eğilip emri tekrarladı. Subay Çin denizlerinde bir efsane haline alan bu ticaret kralının karşısında duyduğu korkuyu belli etmemeye çalışarak bir dakika sürmez efendim dedi. Acele etme oğlum. Struan yüzü fırtınalardan esmerleşip sertleşmiş dev bir adamdı. Kuyruklu mavi ceketinin düğmeleri gümüştü. Dar beyaz pantolonunu dikkatsizce deniz çizmelerinin içine sokmuştu. Her zamanki gibi silahlıydı. Ceketinin sırt dikişinin altında bir bıçak ve sağ çizmesinde bir kama gizliydi. 43 yaşında kızıl saçlı, zümrüt yeşili gözlü bir adamdı. Struan güzel bir gün dedi. Evet efendim. Struan iskeleden inip kendi filikasının baş tarafına atladı ve ortada oturan üvey kardeşi Rob'a gülümsedi. Rob da gülümseyerek karşılık verdi. Geç kaldık. Öyle. Ekselansla amiralin gevezelikleri tuttu. Struan bir an adaya baktı, sonra Porsuna işaret etti. Tamam, sahile çek Bay McKay. Emredersiniz efendim. Rob en sonunda ha Taipan diye mırıldandı. Taipan, Çin dilinde en üstün lider anlamına geliyordu. Bir şirket, ordu, deniz kuvveti ya da bir ulusa sadece bir tek böyle bir adam lider olabilirdi. Yani gerçek güç sahibi biri. Struan evet dedi. O soylu evin Taipan'ıydı. Birinci kısım. Brock sahile ve dağlara doğru bakarak Tanrı bu kokmuş adanın belasını versin diye söylendi. Bütün Çin ayaklarımızın altındayken gelip bu çorak mezarlık gibi yeri alıyoruz. Adam kendisi gibi tüccar olan iki Çinliyle sahilde duruyordu. Etrafta tanıdığı diğer tüccarlar ve subaylar vardı. Hepsi de kraliyet deniz subayının törene başlamasını bekliyorlardı. Bayrak direğinin yanına kırmızı üniformalı 20 şeref muhafızı iki sıra halinde dizilmişti. Onların yakınında bayrak direğini taşlık toprağa zorlukla sokmuş olan denizciler gruplar halinde duruyorlardı. Brock sabırsızlıktan tizleşmiş bir sesle ''Bayrak saat 8'de çekilecekti diye söylendi. Bir saat geçti. Neden bu tanrının cezası gecikme oluyor?'' Jeff Cooper mırıldandı. ''Salı günleri küfretmek uğursuzluk getirir Bay Brock.'' Boston'dan gelmiş gaga burunlu zayıf bir Amerikalıydı. Siyah bir frak giymiş, fötür silindir şapkasını da hafifçe yana eğmişti. Hem de çok kötü Joss. Cooper'ın ortağı Wilf Tillman hafifçe irkildi. Genç adamın burundan gelen sesinin gizlediği anlamı sezmişti. Kırmızı yanaklı tıknaz bir adamdı ve Alabama'dan geliyordu. Brock, size doğrusunu söyleyeyim diye homurdandı. Bu tanrının belası, sinek pisliği, yer kötü Joss zaten. Joss, talih, kader, tanrı ve şeytan anlamlarını içeren Çince bir sözcüktü. Hem de çok kötü. Tillman cevap verdi. Öyle olmaması gerekir efendim. İster iyi ister kötü Joss olsun, Çin ticaretinin geleceği artık burada. Brock aşağı gören bir tavırla onu süzdü. Hong Kong'un geleceği yok. Bize Çin topraklarında açık limanlar gerek. Bunu siz de biliyorsunuz. Cooper, bu sularda en iyi liman burası dedi. Bütün gemilerimizi onarmak ve yeniden donatmak için bol yer var. Evlerimizi ve depolarımızı yapacak bol yer olduğu gibi sonunda Çinliler de bize karışamayacaklar. Brock sabırsız konuştu. Bir sömürgenin verimli toprağı ve bu toprağa sürecek köylüleri olması gerekir. Ayrıca geliri de olmalıdır. Ben buraları dolaştım, siz de öyle. Burada hiçbir ürün yetişmez. Ne bir tarla, ne akarsu, ne de otlak var. Onun için ne et ne de patates olacak. Gerekli her şeyin denizden gelmesi şart. Hatta balıkçılık bile kötü olacaktır. Hem Hong Kong'un masraflarını kim görecek? Tanrım, biz ve ticaretimiz. Ben de İngiliz İmparatorluğu'nun, Cooper rüzgardan tarafa doğru tükürdü, bu tip kolonilerden bıktığını sanmıştım. Brock'un eli bıçağına kaymıştı. Sen boğazını temizlemek için mi tükürüyorsun, yoksa İngiliz İmparatorluğu'na mı tükürüyorsun? Tyler Brock 50'sine yaklaşmış, iri yarı, tek gözlü bir adamdı. Gençliğinde Liverpool'da tanışmak zorunda kaldığı demirler kadar sert, daha sonra kaçıp gittiği savaşçı ticaret gemileri kadar güçlü ve tehlikeliydi. Sonunda adam bu gemilerin başına geçerek Brock ve oğulları şirketini kurmuştu. Elbisesi süslü, kemerine taktığı bıçak mücevherliydi. Sakalı da saçı gibi kırlaşmaya başlamıştı. Tillman için genç ortağının dilini tutmamasına kızarak hemen atıldı. Hava soğuk Bay Brock, öyle değil mi Jeff? Cooper başını salladıysa da gözlerini Brock'tan ayırmadı. Bıçağı yoktu ama cebinde bir Derringer tabanca vardı. Brock kadar boylu ve yapılı olmakla birlikte ondan korkmuyordu. ''Brock, sana bir öğüt vereyim Cooper'' dedi. ''İngiliz İmparatorluğu dedikten sonra tükürme. Bazıları niyetinin kötü olmadığını anlamaya yanaşmayabilirler.'' Cooper sakin konuştu. ''Teşekkür ederim. Bay Brock, bunu hatırlayacağım. Ben de size bir öğüt vereyim. Salı günü küfretmek kötü Joss'tur.'' Brock bu kez hiddetini yendi. Zamanı gelince Cooper ve Tillman'ın şirketlerini batıracaktı. En büyük Amerikan tüccarları onlardı. Fakat şimdilik Dirk ve Rob Struan'a karşı müttefik olarak onlara ihtiyacı vardı. Brock Joss'a da küfretti. Joss Struan şirketini Asya'nın en büyük evi haline getirmişti. Şirket o kadar zengin ve güçlüydü ki diğer tüccarlar hayranlık ve kıskançlıkla şirkete soylu ev adını vermişlerdi. Çünkü zenginlikle, cömertlikle, ticarette ve gemilerde birinciydi. Fakat firmaya bu adım verilmesinin asıl nedeni Dirk Struan'ın taypan olmasıydı. O Asya'daki taypanların taypanıydı. Ayrıca Struan 17 yıl önce imparatorluğunu kurarken Joss Brock'u bir gözünden etmişti. Chushan adası civarında olmuştu bu. Chushan Büyük Şangay Limanı'nın güneyinde dev Yangtze nehrinin ağzındaydı. Brock büyük bir afyon yüküyle muson rüzgarını yenerek Chushan'a gelmişti. Dirk Struan da afyon taşıyordu ve ondan birkaç gün gerideydi. Brock Chushan'da afyon satarak dönmüştü. Struan'ın artık kendi malını satabilmek için daha kuzeye inip başka bir kıyıyı denemek ve yeni tehlikeler atılmak zorunda kaldığını düşünerek seviniyordu. Brock sandıklarını altınla doldurmuş, kıçtan gelen şiddetli rüzgar sayesinde güneye, evi olan Macao'ya gidiyordu. Sonra Çin denizlerinde korkunç bir fırtına patlayıverdi. Çinliler bu fırtınalara Tayfung, en üstün rüzgarlar derlerdi. Tüccarlarsa bunlara tayfun adını vermişlerdi. Dehşet vericiydi bu fırtınalar. Tayfun Brok'un gemisini acımasızca hırpalamıştı. Tüccar da yıkılan gemi direklerinin altında kalmış, rüzgara tutulmuş bir seren alatı çaresiz durumda yatan Brok'u durmadan kırbaçlamıştı. Adamları onu kurtarmışlardı ama o arada halatın ucundaki demir Brok'un sol gözünü çıkarmıştı. Gemi yan yatmıştı. Brok adamlarına donanımı ve serenleri kestirmiş ancak bir mucize sonucu gemi birdenbire doğrulmuştu. Sonra Brok kanayan göz çukuruna konyak dökmüştü. O acıyı hala hatırlıyordu. Adam kaybolduğu sanılırken güç bela limana girişini anımsadı. Üç direkli gemisi sadece bir tekneden ibaret kalmıştı. Saçları açılmış, direkler toplar ve donanımın yerinde yeller esiyordu. Brok gemiyi tamir ettirip top barut ve adamla yeniden Afyon alınca da yolculuktan elde ettiği bütün kazanç gitmişti. Struan ise aynı tayfuna iyi havalarda sahillerde kaçakçılık yapmak için kullanılan küçük bir lorkayla tutulmuştu. Çin teknesi ve İngiliz donanımı olan tipte bir gemiydi bu. Fakat Struan her zaman olduğu gibi fırtınayı da zarar görmeden atlatmış, Brok'u karşılamak için gemisinin güvertesinde durmuştu. Struan'ın yeşil gözleri Brok'la alay ediyordu. Brok, Dirk ve Tanrı'nın belası Joss'u diye düşündü. Joss sayesinde Dirk o pis Lorca'dan yararlanıp yüzlerce tekne ve büyük yelkenlerden bir donanma kurdu, ambarlar açtı. Harcayacak bol parası da var. Tanrı'nın cezası soylu evde böyle kuruldu. Joss yüzünden Brok ve oğulları ikinci planda kalmışlardı. Brok, Struan, Joss sayesinde tam yetkili müfettiş olan o korkak Longstaff'a yıllardan beri istediğini yaptırıyor diye düşündü. Şimdi ikisi bir araya gelip bizi sattılar. Hong Kong'un da Struan'ın da Tanrı cezasını versin. Cooper, Struan'ın planı olmasaydı savaşınızı bu kadar kolaylıkla kazanamazdınız dedi. Savaş 2 yıl önce Kanton'da Çin İmparatoru Avrupalıları cehenneme yollamaya, İngiliz ticareti için gerekli olan Afyon kaçakçılığını ortadan kaldırmaya karar verdiği zaman başlamıştı. Vali Ling Kanton'daki yabancıların yerleştiği bölgeyi askerlerle kuşatmış ve kendisini savunamayan İngiliz tüccarlarının hayatını bağışlamak için Asya'da bulunan bütün Afyon sandıklarının teslimini istemişti. Sonunda 20 bin sandık Afyon teslim edilip ortadan kaldırılmıştı. İngilizlerin de Macao'ya çekilmelerine izin verilmişti. Fakat İngiliz İmparatorluğu ne ticaretine karışılmasına ne de vatandaşlarının tehdit edilmesine dayanabilirdi. 6 ay önce İngiliz savaş kuvvetleri doğuya gelerek ticaret baş müfettişi sayılan Longstaff'ın emrine verilmişti. Bütün tatsızlıkların çıktığı kantonu atlayıp kuvvetleri Chushan'a gönderme planını Struan yapmıştı. Çinliler modern Avrupa ordu veya donanması karşısında çaresiz kalacakları için kayıp vermeden adayı almanın kolay olacağını düşünmüştü Struan. Chushan'ı elde tutmak için küçük bir kuvveti orada bırakıp birkaç gemiyle Yangtze'nin ağzını kapamak olasıydı. Savaş kuvvetleri de Pei Ho nehrinden geçerek Çin'in başkenti olan Pekin'i tehdit edebilirlerdi. Struan böyle ani bir tehdidin imparatorun barış içinde harekete geçmesine yeteceğini biliyordu. Fevkalade bir plandı bu. Tam başarıyla da uygulanmıştı. İngiliz savaş kuvvetleri geçen Haziran'da doğuya gelmiş, Temmuz'da da Chushan alınmıştı. Ağustos'ta kuvvetler Pei Ho'ya demir atmışlardı. Tarihte ilk kez bir Çin imparatoru resmen bir Avrupa ülkesini tanımak zorunda kalıyordu. Savaş iki tarafta aşağı yukarı hiç kayıp vermeden sonuçlanmıştı. Cooper, Longstaff bu planı uygulamakla çok akıllılık etti dedi. Brok'un sesi sertleşti. Çin'de ticaret yapanlar Çinlileri nasıl dize getireceklerini bilirler. Silindir şapkasını geriye itip gözündeki kumaşı düzeltti. Fakat neden Longstaff ve Struan kantonda pazarlık etmeyi kabul ettiler? Bir budala bile pazarlığın Çinliler için zaman kazanmaya çalışmak olduğunu bilir. Biz barış imzalanana kadar kuzeyde Pei Ho'da beklemeliydik. Ama biz donanmayı geri getirdik. 6 aydan beri o namussuzların kağıda imza atmalarını bekliyoruz. Brok tükürdü. Aptallık, büyük aptallık. Sonra şu pis kayalar için bu kadar zaman ve para kaybettik. Chushan'ı vermeyecektik. İşte o işe yarar bir adadır. İnsan orada rahat rahat soluk alır. 3 ya da 4 savaş gemisi bir anda Yangtze'nin ağzını kapatıverirler. O nehre egemen olan Çin'in kalbini yönetiyor demektir. Oraya yerleşmemiz gerekirdi. Chushan hala sizin Bay Brok. Evet, fakat Tanrı'nın cezası anlaşmaya bunu eklemediler ve onun için de bizim sayılmıyor. Cooper, bundan Longstaff'a söz etseniz diye önerdi. O öğüt almaktan hoşlanır. Ama benimkileri değil. Bunu sen de iyi biliyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Parlamento bu anlaşmayı duyunca kıyamet kopacaktır.
Cooper bir yaprak sigarası yaktı. Bu konuda fikrinize katılıyorum. Her Avrupa ülkesi toprak kaparken ve güce susamışken bugün ve bu çağ için şaşılacak bir anlaşma bu Bay Brok.
Brok'un yüz kasları gerildi. Birleşik Amerika öyle değil mi yani? Ya Kızılderilileriniz, Louisiana'yı satın almanız, İspanyol Florida'sı, gözlerinizi Meksika ile Rusların Alaska'sına diktiniz. Son mektuplar Kanada'yı bile çalmaya kalktığınızı belirtiyordu.
Cooper endişesini gizleyerek Kanada İngiliz değil Amerikandır diye cevap verdi. O kendi arzusuyla bize katılacaktır. Gür bıyığını çekiştirip gittikçe şiddetlenen rüzgardan korunmak için ceketine daha sıkıca sarıldı. Bu ara İngiliz İmparatorluğu ile girişilecek bir savaşın sonucunun felaket olacağını biliyordu. Böyle bir felaket Cooper Tillman şirketini de mahvederdi. Tillman diplomatça ortağını susturmaya çalıştı. Savaş olmayacak. Adam içini çekerek o anda Alabama'da olmayı istedi. İnsan orada bir beyefendi olabilir diye düşünüyordu. Orada her gün Tanrı'nın belası İngilizlerle, küfürbaz ağzı bozuk Brok gibi bir sokak köpeğiyle ya da şeytanın simgesi olan Struan'la, hatta Boston'ın dünyanın merkezi olduğunu sanan Jefferson Cooper gibi zengin bir ortakla uğraşmana gerek yok.
Brok, sözlerime dikkat et Bay Tillman dedi. Bu Tanrı'nın belası anlaşma ne onlar ne de bizim için iyi. Çuşan'la Çin'in açık limanlarını elimizde bulundurmalıyız. Birkaç hafta sonra yine savaş çıkacak. Savaş olursa mevsimin çay ve ipeklerini nasıl ele geçireceğiz? Geçen yıl savaş yüzünden pek ticaret olmadı. Önceki yıl ticaret olmadığı gibi afyonlarımızı da çaldılar. Sadece benden 8.000 sandık. Bana 2 milyon gümüşe mal oldu bu peşin para.
Tillman bu para kaybolmuş sayılmaz diye cevap verdi. Longstaff hayatlarımızı kurtarmak için afyonu vermemizi emretti. Anlaşmaya göre afyon bedeli olarak 8 milyon ödenecek.
Brok haşin bir sesle güldü. O 6 milyonla savaş masraflarını ödeyeceklerdir. İkinize de 500.000'ı unutmanızı söyleyeceğim. Bu yıl savaşa girersek hiç alışveriş olmayacak. Eğer bu yıl ticaret yapmazsak da hepimiz batarız. Hatta o Tanrı'nın belası soydu ev bile.
Saatini çıkardı. Törenin bir saat önce başlaması gerekirdi. Vakit geçiyor diye düşündü. Fakat Brok ve oğullarının vakti geçmedi. Dirk 17 yıl iyi Joss'a rastladı. Artık bunun değişmesi zamanı geldi.
Brok İngiltere'de büyük ustalık ve acımasızlıkla işlerini yöneten ikinci oğlu Morgan'ı düşündü. Acaba Morgan parlamento ve bankacılık çevrelerinde Struan'ın nüfuzunu yok etmeyi başarmış mıydı?
Kendi kendine seni mahvedeceğiz Dirk dedi. Hong Kong'u da seninle birlikte mahvedeceğiz.
Bayrak direğinin orada bir aşağı bir yukarı dolaşan deniz subayına yaklaşarak sordu. Neden gecikme oldu?
Tillman ne var senin Jeff dedi. Onun Hong Kong konusunda haklı olduğunu biliyorsun. Onu sinirlendirmemen gerektiğini de bilmen gerek tabii.
Cooper soğuk soğuk güldü. Brok kendisinden öyle emindi ki dayanamadım.
Eğer Brok'un 500.000 hakkında söylediği doğruysa battık demektir.
Öyle ama para verilmezse Struan 10 misli daha fazla zarar görecektir. Korkma o parasını alır. Böylece biz de hakkımızı alırız.
Cooper Brok'un arkasından baktı. Acaba o Struan'la anlaşmamızı biliyor mu?
Tillman omuz silkti. Bilmiyorum. Fakat Brok anlaşma konusunda haklı. Bu budalalık bize pahalıya mal olacak.
Son 3 aydan beri Cooper Tillman şirketi soylu evin gizli acentası olarak çalışmaktaydı. İngiliz savaş gemileri Canton ve Pearl Nehri'nin önünü tutmuşlardı. İngiliz tüccarlarının ticaret yapması da yasaklanmıştı. Struan'ın isteği üzerine Longstaff barış anlaşmasını kabul ettirmek için bu ambargoyu koymuştu. Çünkü Canton'daki ambarlar çay ve ipek doluydu. Fakat Amerika Çin'e savaş ilan etmediği için gemilerini her yerden rahat rahat geçiriyordu. Bu yüzden Cooper Tillman Çin tüccarlarının en zengini olan Jinhua'dan 2 milyon kilo çay satın almış, bunu sözde İspanyol tüccarları hesabına almış gibi Manila'ya göndermişti. Oradaki İspanyol görevli hatırı sayılır bir rüşvet alarak gerekli ithalat ve ihracat belgelerini imzalamış ve çay vergisiz olarak Struan'ın gemilerine yüklenerek hemen İngiltere'ye gönderilmişti. Buna karşılık Struan gizlice sahilde bir yere bir gemi dolusu afyon çıkarıp Jinhua'ya borcunu ödemişti. Cooper mükemmel bir plan diye düşündü. Herkes daha zenginleşti ve istediği ticaret malını da aldı. Eğer kendi gemilerimiz malı doğrudan doğruya İngiltere'ye götürseydi büyük bir servet yapardık. Sonra sadece İngiliz gemilerinin İngiliz limanlarına mal getirmesine izin veren İngiliz deniz yasalarına küfretti. Jeff, Cooper ortağının baktığı tarafa döndü. Bir an Tillman'ın ona göstermek istediği şeyi seçemedi. Sonra amiral gemisinden ayrılan Filika'yı ve onun içindeki kızıl saçlı uzun boylu İskoçyalı'yı gördü. İskoçyalı o kadar güçlüydü ki parlamentoyu kendi çıkarları doğrultusunda parmağında oynatıyor ve dünyanın en kuvvetli devletini savaşa sokuyordu. Tillman Struan'ın boğulacağını ummak çok fazla iyimserlik olur diye mırıldandı. Cooper güldü. Struan konusunda yanılıyorsun Welf. Zaten deniz böyle bir şeye cesaret edemez.
Belki eder Jeff. Artık zamanı geldi.
Dirk Struan büyük sandalın burnunda ayakta duruyordu. Törene geç kalmasına rağmen kürekçilere acele ettirmiyordu. Kendisi gelene kadar törene başlanamayacağını biliyordu. Filika geçerken birkaç çocuk Struan'a el salladılar. O da karşılık verdi. Bu çocukların sonunda kendi topraklarında kendi yuvalarına kavuşmaları iyi olacak diye düşündü. Savaş başladığı sırada İngilizleri güvenceye almak için onları bulundukları yerlerden çıkarıp ticaret gemilerine bindirmişlerdi. Ortalama 150 erkek, 60 kadın, 80 çocuk vardı. Ailelerden birkaçı bir yıla yakındır gemilerde yaşıyorlardı. Ticaret gemilerinin etrafını İngiliz savaş kuvvetlerinin gemileri sarmıştı. 74 toplular, 44'lükler, 22'likler, kaba sorto gemiler, fırkateynler dünyanın bildiği en güçlü deniz kuvvetlerinin küçük bir parçası. Ayrıca içinde 4000 İngiliz ve Hintli bulunan asker gemileri. Ve bütün bunların arasında en hızlı tekneler olan eğri direkli afyon gemileri duruyordu. Struan denizden 540 metre yükseklikteki dağıyla etrafa hakim olan adaya bakarken bir heyecan duydu. Bu ada konusunda herkesten daha bilgili olmasına karşın oraya hiç ayak basmamıştı. Ada İngilizlerin malı olana kadar oraya adım atmamaya yemin etmişti. Böyle davranmak hoşuna gidiyordu. Fakat bu adayı incelemeleri için kaptanlarıyla küçük kardeşi Rob'u oraya göndermesine engel olmamıştı. Adanın kayalıklarını, vadilerini, tepelerini biliyordu. Yeni ambarlarını, büyük evi ve yolu nereye yapacağına da karar vermişti. Dönüp 22'lik toplu Çin Bulutu adlı gemisine baktı. Struan şirketinin bütün gemilerine bulut isimleri verilmişti. Gemiciler pırıl pırıl olan tekneyi yine de boyayıp temizlemekteydiler. Toplar muayene ediliyor, donanım gözden geçiriliyordu. İngiliz bayrağı gururla kıçta dalgalanıyordu. Şirket bayrağı ise mizana direğine çekilmişti. Soylu evin armasında İskoçya'nın kırmızı kraliyet aslanına sarılmış olan Çin'in yeşil ejderhası vardı. Bu bayrak dünyanın denizlerine dağılmış olan 20 silahlı gemi ve sahilde afyon kaçıran çok hızlı 100 lorkada dalgalanıyordu. Yine Hong Kong limanına demirleyerek afyon depoları olarak kullanılan 3 eski tüccar gemisine de bu bayraklar çekilmişti. Struan'ın çalışma merkezi sayılan takviyeli bölmeleri, büroları, lüks daireleri ve yemek salonu bulunan dinlenen bulut gemisinde de aynı bayrak dalgalanıyordu. Bu bayrağı ilk çeken gemi afyon dolu bir korsan lorkası olmuştu. Struan bu lorkayı zorla ele geçirmişti. Korsanlar sahillere saldırmaktaydılar. Çin ve Portekiz makamları korsanları yakalayanlara gümüş para vaat ediyordu. Rüzgarlar afyon kaçakçılığına engel olduğu ya da satacak afyonu bulunmadığı zaman Struan Çin denizlerini kasıp kavuruyordu. Korsanlardan aldığı parayı da afyona yatırmaktaydı. Allah kahretsin afyonu diye düşündü. Fakat hayatının çözülmez şekilde afyona bağlı olduğunu da biliyordu. Afyonsuz ne soylu ev ne de İngiliz imparatorluğu olabilirdi. Bu durumun nedeni 1699 yılına kadar gidiyordu. O zaman ilk İngiliz gemisi Çinlilerle barış havası içinde alışveriş yapmış ve dönüşte ipeklerle ilk kez çay denilen eşsiz bir ot getirmişti. Çay sadece Çin'de çıkıyordu ve pek de boldu. Çaya karşılık imparator sadece gümüş külçe kabul etmişti. Bu siyaset de o günden beri devam etmekteydi. Geçen 50 küsur yıl içinde çay batının özellikle dünyanın en fazla ticaret yapan ülkesi İngiltere'nin en sevilen içkisi haline gelmişti. Çay 70 yıldır İngiliz hükümetinin başlıca vergi kaynağıydı. Yüzyıl boyunca Çin'e servet akıtmak İngiliz hazinesini iyice yoksullaştırmış ve bu dengesiz çay-gümüş ticareti ulusal bir felaket halini almıştı. Sonunda parlamentonun çıkardığı yasayla bütün Hint ve Asya ticaretinin tekelini almış olan İngiliz Doğu Hindistan şirketi gitgide artan bir umutsuzlukla gümüş yerine pamuklu kumaş, yünlüler, hatta silah ve gemi teklif etmişti. Ama Çin imparatorları kibirle bunu reddetmişlerdi. Onlar Çin'in kendi kendine yettiği kanısındaydılar. Barbar dedikleri Çinli olmayanları aşağı görüyor ve dünyanın bütün ülkelerini Çin'e bağımlı devletlerden farklı olmadığını düşünüyorlardı. Sonra 30 yıl önce Serseri Yıldız adlı bir İngiliz ticaret gemisi Pearl River'a gelip Whampoa Adası'nın orada demir atmıştı. Geminin gizli yükü İngiliz Bengal'in bol bol ve ucuz fiyata verdiği afyondu. Afyon yüzyıllardan beri Çin'de kullanılmaktaydı ama bundan ancak çok zenginler ve haşhaşın yetiştiği Yunnan bölgesindekiler yararlanıyorlardı. Üstelik yasak bir maddeydi bu. Doğu Hindistan şirketi Serseri Yıldız gemisinin süvarisine afyonu sadece gümüş karşılığı satması için gizli izin vermişti. İmparatorun emriyle bütün batı ticaretini elinde tutan Çin Tüccarlar Birliği bu yükü alarak gizlice satmış ve büyük kar sağlamıştı. Serseri Yıldız gemisinin kaptanı da gümüşü gizlice şirketin Canton'daki ileri gelenlerine teslim ederek kendi hissesini Londra Bankası'nın senedi olarak almıştı. Sonra da daha fazla afyon getirmek için hemen Kalküta'ya dönmüştü. Struan Serseri Yıldız'ı çok iyi hatırlıyordu. O gemide kamarotluk etmişti. Kendisi o gemide erkeklik çağına erişmiş ve Asya'yı görmüştü. Yine o zaman Serseri Yıldız'ın üçüncü kaptanı olan Tyler Brock'u mahvetmek için and içmişti. Struan 12 pek kuvvetli olan Brock da 18'indeydi. Brock Struan'ı görür görmez kendisinden nefret etmişti. Yaptığı işlerde kusur bulup çocuğun kumanyasını kesmekten, ona daha fazla nöbet tutturmaktan, kötü havalarda güverteye yollamaktan, damarına basıp çocuğu kızdırmaktan zevk almıştı. En küçük hatada Struan'ı bağlatıp 9 kuyruklu kamçıyla kırbaçlardı. Struan Serseri Yıldız'da 2 yıl kalmıştı. Sonra bir gece gemi Malaka Boğazı'nda bir kayaya çarpıp batmıştı. Struan karaya kadar yüzmüş ve oradan da Singapur'a gitmişti. Daha sonra Brock'un da sağ kaldığını öğrenerek çok sevinmişti. Çünkü zamanı geldiğinde ondan kendi istediği gibi öç almaya niyetliydi. Struan başka bir gemiye girmişti. Bu arada Doğu Hindistan şirketi el altından dikkatle özel ticaret gemileri seçerek onlara uygun fiyata Bengal afyonu satıyordu. Şirket büyük kazanç elde etmeye ve fazla gümüş külçe toplamaya başlamıştı. Çin Tüccarlar Birliği ve Mandarinler bu kanunsuz ticareti görmezlikten gelmekteydiler. Çünkü onlar da çok büyük paralar kazanıyorlardı. Sonunda dengeli bir ticaret başlamıştı. Fakat sonra denge yine bozuldu. Çünkü Çinli müşteriler batılı müşterilerden 20 kat fazlaydı. Çin bile bu kadar çok gümüş harcayamazdı. Şirket durumu düzeltmek için başka ticaret malları ileri sürdü. Fakat imparator çaya karşılık gümüşte ısrar ediyordu. Struan 20'sine geldiği zaman afyon kaçakçılığı yapıyordu ve kendi gemisinin kaptanıydı. Baş düşmanı da Brock'tu. Acımasızca birbirleriyle rekabet ediyorlardı. 6 yıl içinde Struan'la Brock afyon ticaretini yönetmeye başladılar. Afyon satıcıları Çin tüccarları adıyla tanınmaya başlamıştı. Kendi gemilerinin sahibi olan sert, bencil İngiliz ve İskoçlardı bunlar. Aralarında birkaç da Amerikalı vardı. Küçücük gemilerini bilinmeyen sulara ve tehlikelere doğru sürerken son derece kayıtsızdılar. Onlar barış içinde ticaret yapmak ve para kazanmak için denize açılıyorlardı. Fakat düşman bir deniz ya da düşmanca bir hareketle karşılaştıkları zaman tekneleri birer savaş gemisi haline alıyordu. Eğer iyi savaşamazlarsa gemileri kayboluyor ve kendileri de kısa süre sonra unutuluyorlardı. Çin tüccarları bir süre sonra kendilerinin bütün tehlikeyi göze almalarına karşılık şirketin kazancın çoğunu ele geçirdiğini fark ettiler. Ayrıca yasal olan ve büyük kazanç getiren çay ile ipek ticaretinden de yoksun kalmaktaydılar. Aralarındaki rekabet devam etmesine rağmen Çin tüccarları Struan'ın kendilerini ikna etmesiyle şirketin tekelini ortadan kaldırmak için hep birlikte ayaklandılar. Tekel olmayınca tüccarlar afyonu gümüşe, gümüşü çaya çevirebilirler ve çayı da ülkelerine göndererek doğrudan doğruya dünya pazarlarında satabilirlerdi. O zaman Çin tüccarları dünyanın çay ticaretini kontrol eder ve kazançları da fevkalade olurdu.